Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Bu hafta da güzel bir misafirimiz, kıymetli bir konuğumuz var. İnşallah Anadolu'dan bir misafirimiz var bugün. Doğu vilayetlerimizden, Ağrı'dan buralara kadar geldiler. Biz de kendileriyle hemen Eğitimde İyi Örnekler kapsamında bir program yapmayı arzu ettik ve bizi kırmadılar. Zaman zaman programımızda temas ediyoruz. Eğitimde İyi Örnekler programındaki en büyük amacımız güzel örnekleri, güzel faaliyetleri bu mikrofondan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyurmak, paylaşmak ve bu güzelliklerin buradan duyulup başka kulaklarda, gönüllerde, zihinlerde yeni düşüncelere, yeni fikirlere, yeni hizmetlere bir tohum olması, heyecan vermesi, ilham olması ve Türkiye'nin her tarafında iyi örneklerin, güzel örneklerin, dünyanın her tarafında iyi örneklerin, güzel örneklerin çoğalmasını hedefliyoruz bu programdan. Ve bu kapsamda misafirimiz de gerçekten gönüllülük alanında önemli faaliyetlerde bulunan, özellikle Ağrı'da, Patnos'ta, kendi gayretleriyle, sivil inisiyatifiyle yola çıkarak pek çok gence, pek çok kardeşimize, pek çok öğrenciye hizmet oluşturan, onların gönüllerinde, zihinlerinde güzelliklere, güzel düşüncelere, iyi niyetlere, güzel davranışlara vesile olan kıymetli bir dostumuz, misafirimiz bizimle beraber inşallah kendisinden yapmış oldukları çalışmaları özet olarak, tabii 40 dakikaya ne kadar sığdırabilirse, özet olarak dinleyeceğiz, paylaşmış olacak bizlerle. Misafirimiz Davutan Kılıç hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ediyorum. Hoş
şeref
bulduk,
verdiniz,
sağ olun.
Zahmet ettiniz. Davetimizi de kırmadınız. Allah razı olsun
sizden de.
İnşallah Eğitimde İyi Örnekler programında birlikte olacağız. Şimdi Davutan hocamız, biz kendisini de kendi tanıtır ama aynı zamanda din görevlisi olarak vazife yapıyorlar Patnos'ta. Ben tabii hizmetlerini kendisinden dinlemiş olacağız burada. Yalnız önce şunu sorarak başlamak istiyorum Davutan hocamıza. Hem kendisini bize kısaca tanıtsın ama ondan sonra da ilk sorumuz şu. Yani siz bir din görevlisisiniz. Yani belli bir vazifeniz var. Bunu icra ediyorsunuz ama bunun yanında gerçekten pek çok gence, binlerce gence belki de hizmet ulaştırıyorsunuz. Onların çok farklı alanlarda hizmet almasına vesile oluyorsunuz. Ufuk açıyorsunuz, ilham oluyorsunuz, rehber oluyorsunuz. Bu nereden geliyor? Yani çünkü ülkemizde bir sürü böyle din görevlisi arkadaşımız var. Yani siz bu noktadaki bu girişiminiz, durdurak bilmeyen, işte efendim yorgunluk bilmeyen bu tempoyu, bu hizmet ruhunu nereden aldınız? Nasıl oluştu bu? Biraz bunu bize kendinizi tanıttıktan sonra hem konuya da faaliyetlerinize de bu şekilde girmiş olalım. Yani Davutan Kılıç'ı normal bir din görevlisi olmaktan öteye geçiren nedir yani? Buradaki sizin ilham kaynağınız, kaynaklarınız nelerdir? Önceki sorumuz bu Davutan Bey. Buyurun, mikrofon
Allah razı
sizde.
Olsun. Teşekkür evet. ediyorum. İsmim Muhammed Davutan Kılıç. Evet. Ağrılıyım. Buyurduğunuz gibi Ağrı'da Patnos'ta Merkez Camii'de imamlık yapıyorum. Görev sürem 10 yılı aşmış ama hamdolsun 13 yıllık bir süre içerisinde bu gönüllülük hareketinde bulunuyorum.
Allah razı olsun.
Tabii başta buyurduğunuz gibi bir soruyla başlayalım. Soruyla, faaliyetten önce soruyla tabii güzel, buna güzel bir cevap hazırlamak değil de yaşadığımız anı anlatmak daha doğru olacaktır. Ben her zaman bunu bizde bulunan gençlere de söylerim. Dünyada bir dertli el, bir dertli eli bulduğu zaman onlar dertlilere ulaşır.
Oo, çok güzel.
Yani bizi de burada Allah razı olsun İstanbul'dan elimizi tutan bir dertli abimiz vardı. O dertli abinin bize uzatmış olduğu o el hamdolsun doğunun tamamına yayıldı.
Elhamdülillah.
Doğunun tamamına yayıldı. Ben burada hizmetin başladığı an, yani içimize bu derdin düştüğü anı söylerken gerçekten bunu diğer abilerin de ulaştırması gerektiğini ve yapması gerektiğini istiyorum. Böyle bir durumda hizmetin insana yükleyeceği en güzel metot, en güzel misyon dert yüklenmektir. Dertsiz olmuyor.
Evet.
Dertsiz olmuyor. Bize de bir dert bulaştı.
Evet.
O derdi bulaştırıyoruz şu an. Bütün mesele bu.
Evet, bize bir dert virüsü bulaştı diyorsun. Her tarafımızı sardı. Biz de onu
bulaştırıyoruz
etrafımıza. Bulaştırıyoruz diyorsunuz. Evet.
Yani bugün bütün hareketlere, bütün faaliyetlere baktığınız zaman bir dert usulüdür.
Evet.
Yani bugün bizim zıttımıza düşünen insanların yapmış olduğu hareket de bir dert sıkıntısıdır.
Evet.
Onlar da bir dert sancısı çekiyor.
Evet.
Ben hayatımda almış olduğum, yani gelmeden önce önce notlarıma bakmıştım. Evet. Yani bu tabii karşı tarafı bilmeden, tezat bilinmeden Allah da öyle. Evet. Zıddıyla bilinmeden Rab görünmüyor, bilinmiyor. Evet. Evet. Yani yaşamış olduğun alemde kendi zıddını bilmen lazım. Evet. Zıddını da tanıman lazım. Evet. O zıddıklar içerisinde birinin bir sözü çok dikkatimi çekmişti. Evet. Biri sormuştu, bu kadar mal varlığınız, bu kadar servetiniz olmasına rağmen, hı-hı, bu dert, bu çaba, bu ulaşma niyeti niye? Hı. O da demişti ki, benim gibi düşünen insanların sayısını arttırmak için bu dert.
Eyvallah. Biz de diyorsunuz.
Yani bu misyonu yüklenmek lazım.
Eyvallah. Çok güzel. Peki Davut Hocam, siz bu derdi, bu aşıyı diyelim aldınız ve hızlıca etrafınızı dertlendirmeye başladınız. Ama tabii bunu yaparken de belli bir takım yöntemler, metotlar kullandınız muhakkak. Davutan Hoca ne tür bir çalışma tarzıyla hizmete başladı? Ne yaptınız öncelikli olarak? Nasıl bir faaliyet içerisinde bulundunuz? Buradan bir başlayalım. Yani nasıl bir bu derdi taşımak için ilk usulünüz neydi? Nereden başladınız ilk önce? Böylece bir sohbetimize de başlamış olalım.
Bizim ilk başlama anımız, yani bu derde başlama anımızın bir yerinin olduğuna inanmıyorum ben. Yani bir başlama noktası yok. Evet. Başlama noktası zaten içinde taşıdığın ruhta vardır o. Evet. Allah-u Teala onu içine yükler. O yüklemeyle beraber sunur. Ama bunun şeyinde sizin sunduğunuz gibi söylersek, bir cevap eğer ararsak orada, tek bir şey söyleyebilirim. Bu hizmetin ana temelinde her tarafın farklı, bölgelerin farklı farklı dertleri var, farklı farklı yapıları var,
ihtiyaçları var.
İhtiyaçları var. Evet. Ama bizim Doğu Anadolu bölgesinde bir baş okşamayla bu işi halledebiliyorsunuz. Evet. Yani merhamet.
Merhamet.
Sende olanı olmayana paylaşman. Evet. Bunu yaptığın zaman orada çok revaç görüyor zaten.
Eyvallah.
Merhametle yürüdüğün zaman bütün toplum içerisinde bu revaç görür de, ama Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu'da, yani güneyi de biz gider geliriz. Hı. Ara ara gider, orada çocuklarla buluşuruz, gençlerle buluşuruz. Aile yapısında çok çocuk var.
Yani, değil mi? Yani geniş aileler.
Çok geniş aileler.
Evet.
Bir baba merhameti, bir anne sevgi duygusu oluşmuyor insanlarda.
Yani bunu yeterince tadamıyor ailede çocuk. Aynısı, sıra gelmiyor belki.
Aynen. Aynısını biz tattık. Evet. Yani aynısı bizde var. Okulumuza taşraya atanmış bir öğretmenin yüzünün gülmesi, inanın bize haftalarca uyku getirmemiştir. Sevinç uykusu. Yani sevinmişizdir o an. Ben bir şeyde söylemiştim. Osmaniye'de bir toplantıda söylemiştim. Doğuya gelirken, hani biz tabir ederken de söylediğimiz bir söz var. Türkiye'nin Afrika'sı Doğu.
Evet.
Belki insanların ihtiyacına göre farklılıklar vardır ama oranın da ihtiyacı farklı şeylerdir. Evet. Ben eğer Osmaniye'de bunu söylemiştim. Öğretmen, bir genç gruba söylemiştim. Öğretmen olma niyetiyle Doğu'ya gelip 2 yıl sonra kaçacağım niyetiyle geliyorsanız gelmeyin arkadaş.
Evet.
Ayşe'nin sümüğünü silecek.
Evet.
Fatih'in ayakkabısının yırtığını dikecek bir hocaya ihtiyaç var.
Bir öğretmene ihtiyaç.
Bir öğretmene ihtiyaç var. Yani evet, eğitim merhametten geliyor.
Evet.
Orada da en doğru nokta, herhalde öyle zannediyorum, bu merhameti, tabii İstanbul'dan bir merhamet taşıma var.
Evet.
Biz de o merhameti fazla bilmezdik.
Evet, biz de burada yaşıyoruz.
Yani
ocakta öğrendik.
Ben çok İdris abi, çok ciddi bir hatırattır, anlatayım da.
Tabii.
Şimdi batıdan gelmiş, belki doğuyu bilmeyen arkadaşlar, doğuyu görmemiş arkadaşlar farklı bir bakışla bakışıyorlar. Ama doğunun bakışını ben anlatayım.
Tabii ki. Daha
yani da doğunun görünüşteki bakışını, doğu batıya nasıl bakıyor? Ben çocukken bunu çok yaşardım. Bizden tayin olmuş veyahut da bizden ayrılmış, batıya göç etmiş kişiler bir yıl sonra geldiğinde biz o çocuğa Türkleşmiş derdik.
He.
Türkleşmiş kelimesi kibarlıktı.
He, Allah Allah. Çok enteresan.
Yani biz batıyı böyle görürdük.
Evet.
Batıdan gelen, yani batıdan gelen insanları biz hep böyle gördük, başımıza taç yaptık. Ki gelen arkadaşlar bilir, doğuyu bilirler. Hı hı. Gittiği hiçbir yerde almadığı huzuru doğuda alır. Çünkü hala o var. Değil zaten mi? Yıkamadıkları tek nokta doğru, evet, değil mi?
Hala o bakış açısı,
hala o bakış açısı var. Yani batının adamı kibar olur deriz. Evet. Konuşması düzgün olur deriz.
Evet.
Yiyeceği içeceği belki daha farklı olur diye düşünürdük de.
Hı hı.
Oysa geldikten sonra baktık ki
aynı şey.
Aynı şey ama daha farklı bir şey var. Burada, evet, daha ciddi bir çalışma temposu,
evet,
var.
Evet.
Doğuda öyle bir çalışma, evet, temposu yok.
Evet. Yani tabii Türkiye'de de çok zor dönemler yaşandı. İşte bu yara sarılmaya çalışılıyor. Bu gerçekten bu kardeş milletlerin arasına bir ayrılık tohumu ekilmeye çalışıldı. Bazı belki kötü uygulamalar da bunun körükleyicisi oldu ama özünde baktığınızda böyle güzel niyetler var esasında. Yani bu güzel niyetlerle kavuşmak gerekiyor. Bu niyetlerle buluşmak gerekiyor. Buradan oraya giden insanların, biraz önce dediğiniz dikkatimi çekti. Yani oradan gelen bir öğretmenin işte bir tebessümü, bir ilgi alakası belki bizim bir hafta canlı tutuyor bizi, motive evet. ediyor diye öğrencilik yıllarınızdan bahsederken söylediniz. Gerçekten bu bakış açıları muhafaza edildiği zaman inşallah bu meseleler daha kökünden hallolacaktır diye Allah'ın izniyle inanıyoruz. Davut Hocam, bir de Umut Kuşum diye bir dernek var. Biz esasında sizleri ilk bu dernekle duyduk veyahut da yani sizin isminizi bu dernekle paralel, artık bu kelime de pek şey değil ama duymaya başladık. Umut Kuşum Derneği herhalde sizin bu gönlünüzdeki merhametin, şefkatin müesseseleşmiş hali gibi görebiliriz. Yani bu duyguları ete kemiğe Umut Kuşum Derneği ile bürümüş oldunuz. Nasıl bir faaliyet çerçevesi var Umut Kuşum Derneği'nin? Nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz da böyle somuta doğru indirgersek bunu. Doğudaki gençlerimize, yavrularımıza nasıl bir hizmet ulaştırıyorsunuz? Buyurun.
Evet İdris Bey, şimdi bu Umut Kuşum Derneği, tabii çoğu arkadaşlar bu isme takılırlar. Ben o ismi bulmak için de epey bir beklemiştim. Yani Allah bir gün bana bir fırsat verirse, sağ olsun Sayın Mehmet Emin Ay'ın bir dinlediğimiz Umut Kuşum Yükselmenin Vaktidir diye bir ilahisi var. Biz oradan zaten çocukluğumuzda dinlediğimiz şeylerdi. Allah razı olsun, bazı grup, bazı arkadaşlar, yani bazı Türkiye'de hakikaten bu yapının bitmemesini isteyen, çaba gösteren ciddi güzel insanlar olmuştur. Doğuda bu ilahi bizim dilimize dolayanlar onlardır zaten.
Öyle.
Yani bu o isim oradan gelmektedir. Biz inşallah bir gün buralarda Umut Kuşumuzu göklere yükselteceğiz
İnşallah.
Diye esinlendik, söyledik. İnşallah. Hatta çoğu insan, bir Allah razı olsun bir valimiz vardı. Falan işi yapalım, dernek üzerine olsun. Evet. Onu da tavus kuşu muydu neydi, bir kuş vardı sizin diye söylemişti.
Derneğin ismini
hatırlayamayınca. Derneğin hatırına gelmeyince tavus kuşu falan demişti. Evet. Şimdi aslında 2008'de kuruldu. Evet. 2008'de bir yer tutuldu. Bir öğrenci eviyle başladık. Bir öğrenci evi dediğim lise öğrenci eviyle başladık. Biz biraz daha yereldeki insana, yerelin yetişmesine gayret gösteriyoruz. Üniversite evlerimiz de var hamdolsun şimdi. Ama bizim bu yerelde yetişip gelen çocuklar bizim oraya fayda vermeye başladılar.
Evet. Yani orada yerelde biraz önce bahsettiğiniz bir konu vardı ya, çok çocuklu aileler. Belki 15-10 çocuğu olan aileler var.
Evet.
Tam eğitim alamıyorlar. Bu ihtiyacı mı gördünüzde ilk önce o yereldeki çocukların eğitimine yönelmeniz? Bu nereden, nasıl
şimdi
oluştu?
Şimdi İdris Bey, bizim tabii o kesinlikle dediğiniz gibi. Evet. Yani eğitim düzeyinin düşük olduğu yerler oralar.
Evet.
Biz orada başka bir şey ben fark etmiştim. Biz 2009'un sonlarına doğru bir talebe grubuyla İstanbul'a geldiğimizde, bir talebe grubu işte bir abi sohbet ediyor. Soru cevap şeklinde yapıyor. Bizim çocuklardan biri sormuştu. Ya çok tuhafıma gitmişti.
Evet.
Belki hak verirsiniz.
Evet.
Dinleyiciler de hak verirler. Evet. Demişti ya, bizim orada niye böyle sizin İstanbul'da bulunduğu gibi ve hatta geldik Amasya'da bu artık diğer tarafa, niye bizde evliya yok demişti.
Allah Allah. Halbuki ne kadar var değil mi?
Var. Hakkari. Yani biz belki o çocuğun zihninde bir evliya kelimesi oluşmamış.
Evet.
Biz de şey, molla diye anılmıştır
tabii,
onlar.
Tabii,
evet,
tabii.
Şeyh molla diye anılmıştır.
Orası.
Evet, evliya diye bir şey işitmemişti ki çocukların hafızasında ilk duydukları bir şey var. Bizde Arabi ilimler çok üst seviyede ama Kur'ani ve kıraati ilimler çok az seviyede. Özellikle hafızlık.
Evet.
Biz ilk 2008'de ciddi bir hafız...
Yani Arapça eğitimi falan üst seviyede,
üst seviyede ama kıraati usul, aşarayı tahrip, hafızlık gibi
konular zayıf.
Çok zayıf, çok zayıf. Hatta ben bunu söyleyeyim, burada yaşayıp kıraat alimiyim diye insanlar doğuya gelip bu insanlara ders vermiyorsa vebal altındalar.
Eyvallah.
Gelsinler yani, orada görsünler. Arap ilimleri tamam. Yani evet. Arabi'de bir sıkıntıları yok ama kıraatta ciddi bir sıkıntıları var.
Evet.
Biz işte Kur'an-ı Kerim ilmiyle, hatta bunu da söyleyeyim ki Batı'da da, Ege'de de, Türkiye'nin her yerinde, belki dünyanın her yerinde Kur'an'ın bir mucizesi hale devam ediyor. Kur'an'ı hizmet ettiğin her yerde çocuk ve genç bulabiliyorsun.
Değil mi? Bak, çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani Kur'an hizmetiyle yola çıktığınızda etrafta bir hareketlenme, bir teveccüh anında oluşuyor.
Oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf.
Evet.
Yani başlamamız gereken noktayı eğer arıyorsak, Onu fazla aramamıza gerek yok. Hı-hı. Bir Kur'an hizmeti, bir Kur'an halkası gibi başlanır. Allah'ın izniyle Allah da cehdini bizim için ortaya koyduktan sonra biz de ona yardım ederiz buyuruyor ya ayet-i kerimede. Hı-hı. Böyle bir cehd ortaya çıktığı andan itibaren Rabbimiz de yardım etmeye başlıyor. Biz böyle ilk işte bizim buralarda da hafız yetişsin, hafızlar oluşsun diye sağ olsun o dönem kulaklarını çınlatayım. Mahsun Vanlıoğlu bizim bu Mahmud Efendi camiasından bir arkadaşımız. Mahmud Vanlıoğlu Patnos'a bir ziyaretinde gelmişti. Bizde böyle bir sıkıntımız var. Ne yapalım demişti. Acele bize yollayın demişti.
Eyvallah.
İlk hafızlarımız 28 kişiydi. Hamdolsun maşallah. Oradan mezun oldular. Onların da onlara ciddi güzel emekleri oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Böyle bir filizin tohumlarının, yetişecek filizin tohumlarını hamdolsun hafızlıkla attık. O hafızlıkla atıldıktan sonra dediğiniz gibi eğitim düzeyi düşük olan bir ilçe. Yani ilçeyle başladık biz. Daha
Patnos'la başladık değil mi?
Patnos'la başladık ki Patnos'u şu an dinleyen arkadaşlar, dinleyicilere bunu da söyleyeyim. 120 bin nüfusa sahip bir yer. Patnos. Belki bu sayı daha fazla. Düşük nüfusa sahip bir ilçe değil. Hatta doğunun ilçeleri genelde yoğun olur. Aile bağlarının ondan sonra aşiretlerin yoğun olduğu bölgeler olduğundan dolayı nüfus oranları yüksektir.
İlçe nüfusları yüksek olur.
Yüksek olur evet. Patnos'ta böyle bir Kur'an hizmeti başladı. O arada bir ev tuttuk kendimize.
Eyvallah.
O evde hamdolsun bir kardeşimiz var. Şimdi hamdolsun bizde yurtta kendisi kamu yönetim mezunu. Ben burada da takdir ediyorum. Hizmet gördüğü andan itibaren hizmet etmeye hazırdı o insanı. Yeter ki hizmet görsün.
Doğu insanın mayasında böyle bir şey de
var. Var.
Vefa, saygı, bunlar çok üst düzeyde, sadakat değil mi hocam? Yani bu duygular doğudan gelen, bizde ilgilendiğimiz gençler oluyor zaman zaman. Bu duyguların çok daha ön planda olduğunu görüyoruz. Elhamdülillah bu güzel bir artı yani.
Aynen öyle.
İşinizi eğitim noktasında daha da kolaylaştıran bir yön bu. Evet.
Bu kardeşimiz sağ olsun şey yapmıştı yani biz ilk... Yani öğrenci evinde abi nedir onu dahi bilmezdik. Ya. Yani abilik sistemini bilmezdik ama birinin büyük olması lazım bunu bilirdik. Evet. Yani Peygamber Efendimiz'in iki kişiniz aranızdan birinin emir olması.
Evet.
Tabii bu kardeşimiz hakikaten Peygamber Efendimiz'in hadisiyle yaşadı. Ben o gün belki kardeşimiz onun farkında değildi. Bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir.
Ya.
Evet. Hizmet ederdi. Ben o kardeşimizden aldığım bir şeyi söyleyeyim. Biz... Tabii bunları söylerken ben bazen gençlere de söylediğimde inanın duygulanıyorum. Yani bizde böyle eğitime ciddi manada bir yatırım yok.
Yok.
Çok zorlanırsınız. Evet. Çok zorlanırsınız. Zeytin çorbası, zeytin pilavı, zeytin yani abiler hep bize zeytin
sabah
yollamış.
Sabah zeytin, akşam zeytin değil mi?
Aynen. Ama zeytinin ciddi bir bereketi var.
Ya,
o gün orada bizimle beraber o sofrada zeytini yemiş hiçbir talebe boşa gitmedi. Hiçbiri boşa gitmedi.
Belki şimdi 2008-2000 o yıllardan bahsediyorsunuz. Belki şimdi o zeytini yiyen ekiple işi götürüyorsunuz orada.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir ihlasla bir samimiyetle başladı o genç ekip. Yani yeme içme mideyi sorun etmeyen bir topluluk her zaman hizmete hazır olur.
Çok güzel bir tespit. Hocam bir de burada şu ortaya çıkıyor. Hiçbir dava, hiçbir hareket böyle bir elin yağda, bir elin balda, bolluklar içerisinde oluşmuyor.
Olmuyor.
Bütün davalara, olmuş. Bütün hareketlere bakın. Peygamberlerin mücadelelerine de bakın. Bu mahrumiyet var. Belki de bu bir terbiye usulü, ilahi bir yön yani. Ve her hareket böyle bir mahrumiyetin içerisinde doğuyor. O hareketin içerisinde de o mahrumiyetle büyüyen, yetişen o ilk nesil, o ilk kadro her zaman daha hasbi, her zaman daha fedakar, her zaman daha mücadeleci oluyor. Ondan sonraki bolluk döneminin yetişenleri daha farklı. Onların da daha farklı artıları oluyordur muhakkak. Burada da sizin bu faaliyetinizde de bu var yani. Sabah zeytin, öğlen zeytin, akşam zeytin ama şimdi o
hamdolsun mübarek ihlaslı, zeytinmiş. İhlaslı gençler, tabii. İhlaslı gençler çıktı orada. Yani samimi hizmet eden. Evet. Yani biz hamdolsun biz doğudaki hizmet ağından, bir doğu gençlerinden benim hiçbir şikayetim yok.
Evet.
Çünkü ciddi manada ben bunu gördüm. Yani doğuda elini uzattığın kavmin, ırkın, dinin ne olursa olsun, ne olursa olsun yardım edilen eli hiçbir zaman unutmayan bir gençlik var.
Evet, çok güzel.
Bunu biz müsbete yorumluyoruz ama bir de müsbete olmayan çerçeveler var.
Yani başkası uzatırsa,
başkası uzatırsa ne olacak?
Değil mi?
Yani elin önemi çok önemli.
Evet.
Yani o uzatılan el, verilen el müsbet olmadığı zaman nahoş sorunlar çıkıyor.
Evet.
Ben bunu Allah razı olsun dönemin birinde bir devlet başkanlarımızdan yani böyle üst düzey bir abilerden birine söylemiştim. Türkiye'nin sorunu Türkiye'nin doğusundan çıkıyor. Orayı halletmemiz lazım.
Evet.
Yani ne olursa olsun orayı halletmemiz lazım. İnanın İdris Bey, ciddi gençler çıkıyor. Yani biz burada belki İstanbul'da bir delikanlıya ev vermek o kadar muazzam bir şey değil ama Ağrı'da bir delikanlıya bir ev vermek çok muazzam bir şey.
Değil mi?
Burada bir çocuğu halı saha maçına götürmek o kadar muazzam bir şey değil ama bizde günlerce belki onu o halı saha maçına gidecek diye uyumayan çocuklar var. Ben bunu iyi biliyorum.
Değil mi?
Hatta maça alınmadığı zaman hocam bak ben haftalardır uyumadım diye ben çocuktan söz işittiğim de olmuştur. Haftalardır ben bu anı bekliyordum.
Evet, daha da uyanık olmak lazım demek uyanık ki olmak değil mi? Lazım. O bölgelere yönelik daha da güzel hizmetler planlamak, kurgulamak lazım. Şimdi Davut Hocam burada 2008 yılında başladınız ve gerçekten Kur'an hizmeti bizim çıkış noktamız oldu diye söylüyorsunuz. Hocam o günden bugüne 2014'e geldiğimizde tabii dernek 2008'de kurulundu ama sizin daha eski,
eski
çalışmanız. 2014'e geldiğinizde şöyle bir değerlendirme yaparsanız nerelere geldiniz? İşte o gün belki bir öğrenci evi tutarak o doğudaki okuyamayan çocukları okula göndererek başladığınız bu çalışma şu an hangi aşamada? Sadece Patmos'ta mısınız? Ağrı'da bir takım çalışmalarınız var mı? Ne aşamadasınız? Nasıl bir netice çıktı 2014 yılında karşınıza? Bunu paylaşabilir misiniz?
İnşallah. Şimdi İdris Bey ben bunu evvela bilmenizi istiyorum ki biz bu yıl yapmış olduğumuz yaz okulunda Diyarbakır ve Şırnak'tan, Hakkari Yüksekova'dan da talebelerimiz, Van'dan talebelerimiz var.
Maşallah.
Ki şu an bölgenin tamamına yayılmış bir şekilde. Yani bir kere bunu
yani sadece Ağrı'da, Patmos'ta değil,
Ağrı'da değil.
Yani Diyarbakır'dan da diğer yerlerden.
Güney ve Doğu Anadolu bölgesinin tamamından bize müracaatlar geliyor.
Çok güzel.
Müracaatlar geliyor. Tabii ilk açmış olduğumuz bir evdi demiştik. Evet. İkinci olarak hamdolsun gönlümüzde bir dert vardı. Şöyle bir binamız olsa nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Bir inşaat halinde bir abinin binası vardı. Sağ olsun yanına vardım. İşte biz burada bir gençlik, hani gençlik merkezleri o zaman ne olduğunu millet fazla bilmezdi.
Evet, evet.
Gençlik merkezi açacağız. Bizim de sadece dilimizde dolanan bir sözdü. Yani ne yapılır içinde bilmiyoruz.
Evet.
Yani evet. Öğrenciler çoğaldı. O tek dairede almaz oldu.
Evet.
Tek dairede ben o evde 80-90 kişiyle sabah namazına gittiğimizi bilirim. Yani tek ev. Üç gözeli bir ev ama 80-90 kişiyle bizde işte ihtiyaç oldu. Biz bundan sonra yeni bir yer tutalım diye inşaat halinde bir abiye gitmiştik. O da tabii şöyle bir bakmıştı, nereye tutarsınız falan. Ya bizim ismimiz yok. Nereye tutarız?
Evet.
Ben dedim ben kendime tutacağım. Ki bölgede de tanıdıkları için sağ olsun şey yapmamıştı, vermişti. O gün 2009'un sonlarına doğru biz 3 katlı, 6'da komple boş bir alan olan 4 katlı bir yer tuttuk. O yeri tutarken içine yatak falan attık. Hani kamp yaparız, öğrenci Eyvallah. Bakarız diye. Bölgemizde yurt sıkıntısı olduğundan dolayı köyden şehre gelip okuyamayan öğrenci sayısı çok olduğundan dolayı orada bir bayram havası yaşatmış bu bina.
Ya, ne
yurdumuz oluyor.
İnsanlar.
Ya köyler benim bundan haberim yok. Yani köyden bize bazı müracaatlar geldi. Bir bu velinin bana dediği bir şey vardı. Benim evladım okumak istiyor demişti. Ha benim evladımı okutacağım ama bu binaya ihtiyaç var. Siz şurada bir çekyat var. O çekyatta iki kişi bölüşseler olmaz mı demişti.
Allah Allah. Allah Allah.
Hamdolsun o delikanlımız da iktisadı bitirdi. İstanbul iktisadı bitirdi.
Maşallah üniversiteyi bitirdi.
Bitirdi hamdolsun. Yani o gün o velinin o derdi ben aramıştım. Allah razı olsun finans kaynağı sağlayan bir abimiz vardı. Ona söylemiştik ya böyle bir sıkıntımız var. Bir şey etmez. Yatağı, yorganı yere serin. O çocukların hiçbirini göndermeyin demişti.
Geri çevirmeyin
demişti. Biz de bir yıl boyunca ciddi bir sıkıntı çektik. Yani sistem bilmiyoruz. Nasıl barındıracağımızı bilmiyoruz. Gittik bir aşçıyla anlaştık. Aşçı getirdik. Bunlara yemek çıkması lazımmış. Artık Veysel'in zeytinleri tutmuyor.
Değil mi?
Yemek çıkması lazımmış. Aşçı getirdik. Aidat ödemeye başladık. Yani o gün itibariyle aidat şeyimiz başladı.
He.
Yani ilk aidatımız. Sonra dedik ki bu çocuklarla beraber duracak bir belletmenin olması lazım diye bir ihtiyaç doğdu. Sağ olsun bir arkadaşla görüştük. Kendisi ilahiyat mezunuydu. Patmos'ta hanımı atanmıştı. Bir hoş bir delikanlı. Şimdi İzmir'de imam. Hamdolsun imamlığa da atandı.
Maşallah,
güzel bir kardeşimizdi. O gençlerle beraber ciddi bir şeyleri oldu. Ciddi bir mesai harcamalı. Çünkü hanımı gece nöbetçi kalırdı. O da gece şeyde yurtta kalırdı. Çocuklarda güzel bir oluşum yani böyle meyve vermeye başladığını biz gördük. Hatta o arkadaşı ben takdir ediyorum. Bizim belki gece yapamadığımız.
O arkadaş doğudan bir arkadaş mıydı?
Yok. Kendisi Havzalıydı.
Allah Hazalıydı.
Oraya atanmışlar ki o zamanlar bir babam tanışmıştı eşiyle, he, perük takmıştı. He. Bizim bölgede zaten ufak olduğu için bölgede tanınır. Yani he, babam sormuştu, hayırdır işte ben başörtüsüyle gelemiyorum da he, perükle geliyorum derken öyle bir aile bağı oluştu. Sonra beynin boş olduğunu duyduk. Hadi bu işe liyakat gösterir. O gün sağ olsun o delikanlıydı yani. Ben şimdi isimleri anmak istemiyorum. Evet, belki şey olur da. Biz delikanlı derdik ki bize göre gençti. Evet. Allah razı olsun bizimle para maaş sözü dahi konuşmadı.
Değil mi? Fedakarane.
Fedakarane bir şekilde geldi. Ki biz sonradan şey yaptık ki dert olunca dertli insan buluyorsunuz İdris Bey.
Değil mi? Mıknatıs gibi çekiyor.
Çekiyor. Yani. Çekiyor. Yani onu kesinlikle şey. Biz evet, bugün hamdolsun öyle bir seviye geldik ki 600 kişilik bir dershanemiz var.
Maşallah. Patnos'ta mı?
Evet, Patnos'ta. 600 kişilik bir dershanemiz var. Hamdolsun bu yıl özel eğitime devrediliyor. Hmm. Biliyorsunuz bildiğiniz üzere. Evet. Ki dershaneler bizim orada çok revaçta. Çünkü öğrencinin altyapısı yok. Altyapı olmadığından
dolayı
hazırlanmak için dershaneler ciddi bir revaç görüyor. Bölgenin en iyisi bu yılda iki tane müjdemiz olsun. İki tane tıp fakültesi.
Hayırlı
biri
olsun.
Hacettepe, diğeri Çapa. İlk binlerde gönderdiğimiz talebeler.
Çok güzel. Bunlar yani da, bu 2008'deki bir öğrenci evinden bugün artık Hacettepe'yi, Çapa'yı kazanan çocuklara uzanan bir şey oldu bu.
Hamdolsun yani bugün tıptan mezun olacak 19'a yakın talebemiz var.
Maşallah. Bey. Çok
yani mezun oldu, olmak üzere bitirmek üzere 19 tane talebemiz oldu. Tabii diğer bölümlere derken 600 kişilik şeyin yanında hemen üst katında aynı bina içerisinde lise yurdumuz var. Karmar lise yurdu diyoruz ona. Onun sayısı da 120 kişilik.
Lise öğrencisi
evet, kalıyor. Evet, 120 kişilik bir lise yurdumuz var. Orada artı bir de bizim 50 kişilik İmam Hatip'in bu bizim açmış olduğumuz İrfan Eğitim Akademisi gibi orta öğrenimin ayrı, lisenin ayrı, İmam Hatip'in 50'şer kişilik bölümü bu kızlarda da var.
Maşallah.
Kızlarda da 50 kişiyle elhamdülillah binaları var, yurtları var. Aynı şekilde İstanbul'a gönderip hadi yetişin gelin bunlara faydalı olun dediğimiz kızlar bugün orada hamdolsun hizmet ediyorlar. İhraç hizmet olmaz. Dışarıdan adam getirmek diye hizmet olmuyor.
Ha, çok güzel.
İçeriden adamla hizmet yapabilirsin.
Kendi insanınızı kendiniz yetiştireceksiniz.
Aynen. Yani bu kesinlikle yetiştirme. Yani ben burada abilere bir tavsiye edin. Bir tavsiyeniz olursa diyorsanız hemen orta öğrenim yurdaysınlar.
Değil mi?
Hemen. Beklemeden açsınlar.
Çünkü eğitim küçük yaştan esas oluşuyor.
Aynen. Evet. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Yani burada İdris abi Allah razı olsun biz formüle değil de ben ve Allah razı olsun güzel ciddi bir ekibimiz var. Hı hı. Hiçbir zaman bizim verdiğimiz sözü yere vurmadılar. Şu söz şu yapılacak dediysek vardır bir bildiği demişlerdir. Hı hı. Ve işe dört elle sarılmış bir ekibimiz var hamdolsun. Onlar da o zamanın filizleri.
O
filizler evet, ama benim dostlarım bunlar. Evet. Yani dostlarımla evet, beraber hani bu kutlu yolculukta bizim getirdiğimiz bu dine kim iman eder diye evet, peygamberler de evet, demiştir ya. Evet. Biz de ilk etapta oraya girdiğimizde böyle bir şey söz konusu olmuştu. Evet. Ki ben bunu söyleyeyim ondan sonra ikinci bir hatırata geçeyim evet, müsaadeniz
ben
varsa.
Ben zaten şimdi soracağım birkaç şey var. Hem siz o hatıranızı nakledin hem de ben hani internetten de takip ettiğim kadarıyla sizle de zaman zaman görüşüyoruz. Bir öğrencilere yaz dönemlerinde de bir takım aktiviteler.
Onları hepsini söyleyeceğim Allah'ın izniyle.
Vakit de daralıyor diye ben hızlıca
tamam, inşallah ben
diyorum,
bunu söyleyeyim.
Evet.
Bir büyüğün,
evet,
bir Allah dostunun
evet,
önünüze koyduğu hizmeti boşa saymayın. Onun dediği yolda gidin.
Eyvallah.
Allah yol açmaya evet, başlıyor. Evet. Bu bir prensip. Yani evet, bunu yapmak zorundayız. Biz de ağrıda doğuda tutar mı tutmaz mı burası batıdır. Hani bazen ben gittiğim yerlerde böyle söylemler. Ya orada hizmet olur da burada olmaz diye değil. Bir Allah dostu bir şeyi görmüştür ki söylüyor.
Evet.
O çizgide söylemek, o çizgide yapmak lazım.
Eyvallah.
Yani burada abiler burayı ciddi manada gündemlerine almalarını istiyorum.
Evet.
Biz de bize söylenen hiçbir şeyi tehir etmeden şu yapılıyor, ya da yapalım diye başladık. Hamdolsun hiçbiri geri gitmedi.
Hepsi
bereket vermeye başladı. Hepsi bereket vermeye başladı. Ağrı merkezde hamdolsun, Ağrı merkezde 250 kişilik bir orta öğrenim yurdumuz var.
Maşallah. Çok
evet, bu tamamıyla İmam Hatip İrfan Projesi. Aynı bina içerisinde İslami ilimler ve din kültürü Fakültesindeki hı hı. arkadaşlarla beraber ilahiyat program yapıyoruz.
Program
yapıyoruz ki bizim orada ki burada da aynı şeyler var da ama bizim oranın diliyle Tillo eğitim sistemi diyoruz.
He,
burada da var. Yani tamam. burada ben zaman
benzeri
zaman geldim. Benzeri şeyler de var. He. Bizimki tamamıyla Tillo müfredatı. Sağ olsun Tillo'dan müderrislerle beraber bu işi yapıyoruz. Hı. Bir aşçıya maaş veriyorduk.
Evet.
Bir de diğer bir arkadaş ama bugün 33 kişiye maaş veriyoruz biz. Ağrı patmış sadece.
2008'de diyorsunuz bir evet, aşçıya maaş veriyorduk şimdi 33
şimdi
kişiye.
Şimdi 33 kişiye hamdolsun maaş veriyoruz. Evet. Kendimize ait hizmet araçlarımız var.
Çok güzel.
Kendimize ait çok yani bunları da hamdolsun. Biz artık çocukların istediği zaman abilerin müsaadesi belediyenin vermesiyle değil de
evet.
kendi hizmet aracımızı kendimiz elhamdülillah temin ettik, tabii. aldık. Vahmızın önünde duruyor.
Yani insanlar gayreti, çabayı görünce değil mi hocam onu siz hissediyorsunuzdur. Yani ortaya ürün koyduğunuzda halk da size yardımcı oluyor, destek oluyor. Bu tür derneklere, vakıflara destek olup hadi bakalım siz iyi koşturuyorsunuz. Bu da bizden, bu da bizden gibi desteklerle maddi imkanlar da genişliyor Allah'ın
izniyle. Kur'an ve Allah dediğin her yerde
evet.
para vardır.
Eyvallah.
Bunu ciddi söyleyeyim.
Evet.
Yeter ki Allah ve Kur'an'ı önce yapıp önüne takıp götüresin.
Evet, samimi bir şekilde.
Samimi bir şekilde.
Evet.
Biz bu yıl yani yaz okullarından bahsedelim.
Eyvallah.
Yaz okulları.
Yaz programlarına biraz temas edelim.
Tabii tabii bizim yaz okullarında hamdolsun bu yıl 2500'e yakın bir müracaat vardı.
Maşallah.
Biz 600'ünü yatılı aldık. 1000 kişi aldık. 400'ünü gündüzlü git geldi. Gidiş geliş, evet çözdük. Camilerde bu sayı daha çok katlandı. Abilere işte yaygın eğitim programını anlattık. Ve bunlar şu an ciddi manada biz yani bir ödül diye şey yapayım da belki batıdaki her arkadaş yaz okuluna gidiyor diye Çanakkale geliyor ama
evet.
bizim böyle bir şansımız yok. Evet. 200 kişilik bir limitimiz var.
Evet.
200 kişilik bir kontenjanımız var. Bu kontenjanla beraber 1000 kişi arasından seçme öğrenci getiriyoruz ki
Çanakkale'ye
Çanakkale,
kampa gidiyorsunuz.
Evet. Ve 2 ay boyunca yapmış olduğumuz yaz okulunda tek çocuk fire vermez bizde. Hep devam eder.
Yani devam o da önemli.
Hep devam eder. Çünkü... Yani çocuğun önüne hedef bırakıyoruz.
Evet.
Şuraya giden. Bir de bizim orada ayıplanır. Sen gidemedin. Sen gidemedin diye. Tabii ilk Çanakkale meselesi de bir şey olmuştu bize.
Evet.
Başımıza dert olmuştu diyelim. Yani
Eyvallah.
Getirdiğimiz zaman epey bir sıkıntılar yaşamıştık. Kimi çevreler olmaz demişti. Babalar, veliler kabul etmemişti. Ama şimdi hamdolsun akın akın ben bazen telefonlara o konuyla alakalı yakınlaştı. Eylül'de inşallah geliyoruz. Biz sonlara doğru bırakıyoruz ki öğrencilerin tam müfredatı bitsin, tam eğitimleri
yani
bitsin.
Okula mani olmasın, yaz programına mani olmasın,
olmasın
diye sonunda
ona bırakıyoruz. Bir ödül gibi çocukları veriyoruz. Şimdiden veliler arıyor. Bak hocam bizimkini götürün.
Yani
daha önce,
baskı başladı.
Daha önce göndermeyen, daha önce göndermeyen ki ona karşı olan insanlar bu sayede git gel sayesinde hamdolsun yeni yeni şeyler. Ha bu bölgene tamamına yayılsa.
Tabii.
Tamamına yayılsa.
İnşallah.
Bir de İdris Bey benim hakkınızı helal edersen böyle bir programı görmüşken
tabii
söylemek
buyurun.
De lazım.
Sizin.
Söylemek de lazım. Bir çocuğun bize yazmış olduğu bir mektup var. Biz dönüşte çocuklardan mektup alırız. Çanakkale'yle ilgili.
Yani onu da biraz tabii hem mektupla paralel bir şekilde yani Çanakkale ne anlam ifade ediyor? Siz götürüyorsunuz çocukları. Nasıl bir ruh haliyle dönüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Nasıl bir katkısı oluyor çocuklara? Bunu da aktarmış
ben o
olursunuz.
O delikanlının demiş olduğu bir yani iki tane mektuptan söz edeyim.
Evet.
O konuyu biraz açalım inşallah. Bir delikanlının yazdığı bir şey var. Ben gerçekten Türkleri kardeşim olarak bilmezdim. Bu söz çok önemli. Bizim için çok önemli.
Eyvallah.
Yani kardeşliğimizi bozacak öyle şeyler var ki bir Çanakkale bize yetiyor kardeş olduğumuzu hatırlatmak
Değil
için.
Mi? Değil mi? Onun farkına varmak, götürmek, taşımak bu gençleri oralara.
Yani biz 12 yaşında bir çocuğun bunu algılaması, cidden 20'sine, 25'ine, 30'una gelmiş insanı bunu algılamamasının tek sebebi belki de bizim vebal sorunumuz.
İhmallerimiz. Yeterince ulaşamamamız.
Evet. Bütün sıkıntı burada. Yoksa bildiğimiz üzere öyle ciddi manada karşıt bir yapı yok orada.
Değil mi hocam?
Bilakis anlatılmayan bir çerçeve var.
Evet.
Ben bunu her zaman söylerim. Manisa'nın Soma'sına da anlatılmamıştır.
Değil mi?
Orada da farklı bir şey vardır.
Evet.
Doğu'ya anlatılmamıştır. Bizim büyükler anlatırdı.
Evet.
Rahmetli dedemgil onlar bunları anlatırdı. Böyle bir yapıyı anlatırdı ama o yapı kaybolmaya başladı. Götürüp getirmekle bu inşallah çözülecektir. Ciddi bir külfet.
Evet.
Ciddi bir külfet. Getir götür ciddi bir külfet. Ama hamdolsun Allah'ın izniyle bu ülkede Allah diyenlerin sayısı var olduğu müddetçe oradan da adamlar gelir gider, götürülür evet. getirilir. İnşallah. Biz buna inanıyoruz. İnşallah. Ve inancımızı da hiçbir zaman kaybetmedik. 200 demişsek 190 getirmedik. 200'ün tamamını getirmişiz.
Eyvallah, eyvallah. Evet.
Bir de başka bir mektup vardı.
Güzel hocam.
Bir delikanlının da bir mektubu vardı. Evet. Onu da söyleyeyim Erkam Radyo dinleyicilerine. O kardeşimizin de yazmış olduğu mektupta, hocam hep şehitler orada mı? Bizde şehit yok mu? Bunlar niye iş gelmiyor?
Yani
batıdan doğuya bir akış.
Doğuya bir akış, evet.
Batıdan
evet.
doğuya bir akış. Sağ olsun.
Evet, güzel bak.
Son dönemlerde bir şey projesi falan başlatmıştılar aile yapısında gelgitler evet. de fazla bir rağbet olmadı. Yani insanlar doğuya gelmek istemedi. Gelenler de bir daha gelmek istedi.
Ya hocam çok önemli bir şey bu. Gerçekten yani oradaki kardeşlerimiz Çanakkale'de misafir ediliyor, İstanbul'da oluyor ama buralardan da oraya gidişin olması çok çok önemli. Yalnız ben Mardin'e gittim birkaç ay önce. Mardin'de bir dostumuzun düğünü vardı. Ona katılmak için gittik. Çok enteresan. Cumartesi, pazardı zannediyorum. Yani İstanbul'dan birkaç tane dostumu Mardin'de gördüm. Pazar günü. Orada esnafla da sohbet ettik. Arkadaşlar da oranın yerlisi arkadaşlar. Onlarla da konuştuk. Dediler ki hocam bu son aylarda özellikle bu terör olaylarının minimize olması dolayısıyla müthiş bir yerli turist akını var buralara diye söylediler. Yani bu son dönemler önemli gerçekten. Belki bundan sonra insanlar daha cesurca bir Diyarbakır'a, bir Ağrı'ya, bir Van'a, bir Mardin'e çok daha fazla buradan öğrencilerin gitmesi, farklı kişilerin gitmesi ve orada bir kaynaşmanın oluşması daha mümkün olacak gibi geldi bana. Özellikle olayların durulmasıyla ciddi bir akışı Mardin'de çok rahat gözlemledik biz. Yani buralar çok hareketlendi dediler. Yani havaalanı çok hareketli, çarşı pazar çok hareketli ve sürekli İstanbul'dan Türkiye'nin muhtelif yerlerinden 2 gün 3 gün sadece bir kolejdeki arkadaşlar bir otobüs gelmişler mesela.
Maşallah.
Müdürleri, öğretmenleri, tanıdığımız arkadaşlar onlarla karşılaştık orada. Bunlar güzel, sevindirici hadiseler. Bundan sonra daha da sıklaşırsa o bütünleşme, o kaynaşmaya bizim yeniden ihtiyacımız var.
İnanın yani öyle.
Birlik,
İnanın
beraberliğe. Öyle. Çünkü gerçekten biz biz birbirimizin parçasıyız. Yani bu bir politika var bizim üzerimizde.
Kibar uygulanan. Türk bize gelecek.
Evet.
Benim misafirperverliğimi görecek.
Evet. Tabii.
Ben de ona elimden gelen gayreti göstereceğim. Tabii. Yani biz bu anlayışla büyüdük. Ki batıdaki insanlar da doğunun insanının evet. ben art niyetli olduklarına inanmıyorum.
Evet.
Hiçbirinin art niyetli. Yani art niyetli alıştırılmış bir zihniyet var.
Evet.
Art niyetli değiller.
Evet.
Onların da yine doğuya baktığı zaman ya bizden daha misafirperver diyebiliyorlar.
Diyebiliyorlar.
Diyebiliyorlar.
Tabii, tabii,
yani
tabii.
doğunun batıya, batının doğuya ciddi manada bir sıcaklığı zaten var.
Evet.
Bunu yıkamadılar ki hiçbir zaman.
Tabii aradaki o şeyleri kaldırmak lazım. Gerçekten Türkiye'de yeni bir atmosfer oluşturulmaya çalışıldı. Tabii sizler gibi insanlara çok ihtiyaç var. İşte bu şeyleri kaldıracak.
Yani İdris Bey hakkınızı helal edin. Ben burada da bunu söyleyeyim. Kaderin cilvesi her zaman tezahür eder.
Evet.
Allah bize kaderden sorgu suala çekmez.
Evet.
Yani şu kaderin, şu niye böyle oldu, bu niye böyle oldu. Yani sual denilen bir şey yok.
Evet.
Kaderde sual soramazsın.
Evet.
Bu yasak var.
Evet.
Ama kaderin neresinde yer aldın sualini bize soracaklar.
Evet.
Sen o gün ne yapıyordun?
Evet.
Neredeydin? Ya evet. Bugün dünya üzerine baktığımız zaman Müslümanlar üzerine bir ciddi manada bir şey var. Kan.
Tabii.
Yani, bir duman var, bir ateş var. Biz bunu evet. görüyoruz. Allah-u Teala bunun şeyini sormaz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakıyoruz, savaşlarına bakıyoruz. Birbirine denk değil. Savaşları daha fazla çıkıyor.
Değil mi?
Yani hemen hemen her hafta 7-8 tane savaş var.
Hı hı.
Ama Allah'ın Resulü'nün hayatının akışına dönüp baktığımız zaman durması gereken yeri biliyor. Orada duruyor. Bugün Allah-u Teala bize orada şu oldu, bu oldu bunu sormayacak. Biz bunu, ben zaten oraya gittiğim zaman da bulunduğum an itibariyle de bunları düşünmedim İdris Bey.
Hı.
Hiç düşünmedim ki kardeşlerime de vazgeçmemeleri için. Yani bir tavsiyede bulunayım. Ya bunlardan adam olmaz. Ne demek adam olmaz? Allah razı olsun bir Allah dostunun bize dediği bir söz vardı. 40 kişiyi yedirip içirin yatırın bir adam çıkarsa Allah size bereket verir demişti.
Evet.
Bir adam için çalışın. 40 adamı hizmet bir adamı doğurmak içindir.
Ya, evet.
Bunları misyon edinmek lazım. Ki ben hizmetlerde şey yapmıştık da ben zamanın da daraldığını evet, düşünüyorum.
Birkaç dakikamız
var. Biraz şeyi söyleyeyim. Hamdolsun birbirini doğuran hizmet anlayışları var. Birini açtığın zaman diğeri ihtiyaç haline gelmeye başlıyor. Kreşi açtıysan orta öğrenim yurdu hemen gerekli hale geliyor. Çünkü
çocuk özel okul gerekli hale geliyor.
Ki inşallah özel okulumuz da faaliyete geçecek şu an.
İnşallah.
Arkadaşlar benimle beraber İstanbul'a geldi. Şu an onlar da o görüşmeleri yapıyorlar. Hamdolsun döndükten sonra ilk dörtle başlayacaklar. İyi bir eğitim kadromuz var. Eğitim anlayışımız ki oradan yetiştiğinden dolayı oranın insanının derdini biliyor.
Evet.
Yani bunu açıkça söyleyeyim İdris Bey, kimseyi borcundan dolayı icraya verme yok.
tabii doğru. Oradaki insan tabii oranın insanı o okulda öğretmen olduğu zaman
bu anlayışı veriyor.
Bildiği için daha rahat
bu işleri şey yapabiliyor.
Hizmet götürebiliyor.
Ya onun için ben onu söyleyeyim. Yani hizmeti doğurdu. Ya işte kız Kur'an kursu da olmalı. Ya hamdolsun onların da temelleri atılacak. Onlar da yapılacak kız Kur'an kursu ki kendimize has yeni binamız Patnos'ta Allah'ın izniyle birkaç yıl içerisinde. Çünkü ciddi bir külliye şeklinde düşünülüyor. İnşallah onlar faaliyete girerse.
Hocam şimdi Allah razı olsun çok çeşitli ve güzel çalışmalar var. Ben bir soru soruyorum ve buna inşallah çok kısa bir cevabınızı alarak programı tamamlayacağız Allah nasip ederse. Şimdi ben siz Davut Hoca olarak bir din görevlisisiniz. Ve anlattığınız faaliyetlere baktığımız zaman gerçekten yani yurtlarını, yaz faaliyetlerini düşündüğümüzde, üst üste koyduğumuzda binlerce gence ulaşan bir hizmet ortada var. Ve siz bunu din görevlisi olarak yapıyorsunuz.
Çok kısa bir şey söyleyeyim de yani ruhunuzu şey yapması. 46 bin Patnos'ta okuyan lise orta öğrenim talebesi var, öğrencisi var. Bizim bu yıl ulaşmış olduğumuz 33 bin.
Maşallah.
33 bin çocuğa biz ulaştık bu yıl.
Maşallah.
Seminerler verdik, okullara gittik. Yani gönüllerine girecek bir kapıyı bulduk.
Şimdi hocam işte ben de bunu soracağım. Yani bu normal şartlarda baktığınızda pek çok insanın yapamadığı yani ilahiyatçı da olsa yani bu hizmetleri yapmanın ne kadar önemli olduğunu bilen kişiler de olsa bunlar gerçekten sadece kenarda durup çok da işe karışmadığı ve çok zor, imkansız bir insan bunları nasıl yapabilir gibi gerçekten biraz da çekinerek baktığı konular. Yani siz burada bu gelişimi neyle tarif edebilirsiniz? Bize birkaç böyle cümleyle bunu özetleyebilir misiniz? Yani bu nasıl oldu? Yani bir bakıyorsunuz bir insan bu kadar şeye nasıl vesile olabilir? Yani sizi burada en önemli etkenler başarmanızda bunları neler olarak görüyorsunuz yani? Birkaç şöyle kısa bir şekilde.
Tamam inşallah.
Birkaç cümleyle diyelim.
Yani kısa bir şekilde iki şeye bağlıyorum İdris abi. Yani bu şeyde iki şey çok önemli. Bu işlerde deli olmak lazım.
Evet.
Akıllı insan
cesur
işi değil.
Lazım, tabii
akıllı insan işi değil.
Evet.
Yani sen aklen düşünür geçerler de bir Allah razı olsun Ahmet Taş getiren hocamız bizi kırmadılar. Patnos'a bir Ramazan'da hiçbir yere gitmiyorlar da Patnos'ta kırmadılar. Yani doğu olunca hamdolsun abilerin bir şeyi var. Yani böyle gönülleri o tarafa doğru ibre atıyor ben biliyorum.
Eyvallah.
Biz de onu kullanıyoruz. Çağırmıştık. Rahatsızlanmıştı. Ben de bizim abilerden bir doktor abi aramıştım. İşte acilden hemen doktorları buraya gönderir misiniz diye. O demişti hocam görüşmem lazım demişti. Telefonu kapattı. Bizim bir tane başka bir abi var. O da biraz deli. Onu aradım. Hemen aradım. Baktım ki acilin tamamını oraya döktü. Dahiliyesini oraya döktü. Baktım bir sürü böyle doktor getirmiş. O diğer arkadaş da geldi. Diğer arkadaşa dedim ki bak bu abi halletti sen halledemedin. Dedi abicim. İşi deliye teslim edeceksen o düşünmeden yapar.
Eyvallah.
Korkmadan yapar demişti.
Evet.
Nereye varacağını düşünmez demişti.
Evet.
Ben burada bir hizmet edeceğim. Deliye giderse gitsin der.
Evet.
İkincisi ise ben yine hayatıma yön veren sözlerden bir sözdür.
Evet.
Hayatıma ben o abinin ismini de anmıyorum.
Evet.
Ki yakinen tanıdığınız bizim de gönül dünyamızda ciddi bir yeri olan bir abimizin bir sözü bana ciddi manada ideal olmuştu. Evladım. Mekansızlardan hizmet olur demişti. Mekanda sabit kalan da hizmet yapılmaz demişti.
Eyvallah.
Mekana bağlı. Şurası benim yerim, ata baba yeri. Şu parsel benim diye, vatan millet Sakarya diye bekleyen adamdan hizmet olmaz demişti. Onu satıp, onu da feda edecek güce sahip mekansızlarla iş yap demişti. Şimdi düşünüyorum, hakikaten bu tam bir peygamber modeli.
Evet.
Belki muhacir modeli.
Evet.
Onlar her şeyini terk edip geldi. Her şeyini bıraktı geldi. Ardına dönüp bakmadılar. Ne kadar da delirlermiş.
Evet. Yani gemileri yakmak, gözü karartmak gerekiyor. Bu olduğu zaman da Allah sizi birken bin yapıyor.
Bin
yani. Allah'ın izniyle. Peki Davut Hocam.
Hakkınızı helal edin İdris abi. Yani ben ben de bitirmek istiyorum.
Eyvallah.
Yani zaten zaman doldu. Evet. Doğru kullanmakta daha şey eftal. Ufak bir hatıratla idealist bir sözle bitirmek istiyorum.
Tamam, buyurun. Bitiriyoruz artık.
Bir hatıratımız var. Eskişehir'e bizim üniversite öğrencileri gitmiş, 5 kişiler.
Evet.
Abilerle görüştük. İşte şurada ev verseniz şu delikanlılara falan. O gün, o zamanın şartlarında evleri yoktu. Hı hı. Bizim bir arkadaş var. O da en az benim kadar deli bir arkadaştır. Ne yapalım dedim, çocuklar dışarıda. Hı. Ben o abiyi aramıştım, Eskişehir'deki abi. Bunları bu gece yatırır mısınız? Yatırırız demiştiler. O gece sağ olsun misafir ettiler. Ben de çıktım gittim Eskişehir'e. O gece çıktım, dayanamadım.
Maşallah.
Çıktım Eskişehir'e, o arkadaşı da aldım yanıma, gittim. Bu delikanlılara ev tuttuk. Sonra gittim oradaki yani Eskişehir'de tanıdığımız insanlara eşya verin dedik. Eşyalarını verdik, dizayn ettik. O yıl Eskişehir'de hamdolsun örnek öğrenci evi olarak gösterildi o.
Maşallah, maşallah.
Fedakarlık yapmadan.
Evet, hiçbir şey olmuyor.
Hiçbir şey, yani insanlardan isteyemezsin.
Tabii.
Siz de bilirsiniz, açma için, yani bu zihindeki bazı şeyi açma için söylüyorum. Bir Allah dostuna bir delikanlı sormuş, demiş ki efendim demiş, bu insanlar nereye gidiyor demiş.
Hı hı.
Nereye gidiyor, herkes bir yere gidiyor demiş. O zat-ı muhterem de evladım demiş. Herkes yerinde durursa dünyanın dengesi bozulur. Evet. Gitmekte bereket var demişti.
Harekette
bereket var demişti.
Evet.
Hareketlilik olacak. Sormuş hocasına bir de. Hocam demiş, nereye gidiyor bu insanlar peki? Herkes zevale demiş. Yokluğa.
Yokluğa.
Peki dönmüş demiş ki hocam, peki bu zevale gidiş dünyanın dengesini bozmaz mı? Oğlum demiş, bu arada da bazıları da kemale yürür. Allah'a yürür.
Evet.
Kemale yürüyüşler de var.
Evet.
Şimdi burada biz gitmezsek, o delikanlıyı sormazsak, evet, derdine ortak olmazsak, o evi biz, yani başka bir taraftan beklemeyelim. Varsa beş gencimiz, gidelim o şehirde biz kuralım.
Evet.
Biz kuralım. Hemen açalım.
Evet.
Allah bereketini verir. Zaten o gençler ev kirasını öder.
Eyvallah.
Sonra seni başlarına abi yapar.
Eyvallah.
Şehirle de bitireyim, bir idealist sözle bitireyim.
Eyvallah.
Yani bizim oradaki esas niyetimiz ne? Yani şu an doğuda parlayan güzel yıldızlar olacak. Allah'ın izniyle gelecek yüzyıl bunu doğuracak.
Allah'ın izniyle.
Türkiye bunu doğuracak.
İnşallah.
Biz buna inanmışız.
İnşallah.
İşte Yusuf Kaplan'ın bir idealist sözü var.
Evet.
Kulaklarını çınlatayım. İyi de dostumuzdur. O diyor ki, Amerika'nın dünyaya söyleyecek artık bir sözü yok. Avrupa'nın da bir sözü yok. Söyleseler de söz hakları bitti. Kimse dinlemez. Bu söz Türkiye'ye geldi.
Evet.
Bu sözü söyleyecek nesil nerede? İşte o sözü söyleyecek, o söz hakkı sahipliği bizdeyken, o sözü söyleyecek genç Allah'ın izniyle Türkiye'nin her bir köşesine doğuyor. Biz buna
İnşallah.
İnanıyoruz Allah'ın
İnşallah.
İzniyle. Fedakar biz olacağız.
İnşallah.
O sözü bizim söylememiz önemli değil. O sözü söyletmek önemli.
O sözü söyletecek gençleri yetiştireceğiz.
Yetiştireceğiz Allah'ın İnşallah. İzniyle. Biz buna kilitlendik, hedeflendik. Allah'ın izniyle gelecek yüzyılın şeyi bizimle çizilecekse, burada söz hakkı bizdeyse, konuşacak da biz olmalıyız.
İnşallah. Peki Davut Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ettim. Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programında Davutan Kılıç Hocamızı dinledik, misafir ettik. Gerçekten dolu dolu bir hizmet hayatı olan bir dostumuz, bir arkadaşımız. Kendisine Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve programla karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın efendim.